Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde demokrasimizin gelişme macerasını, anayasal devlet olma istikametindeki aşamaları, anayasayla beraber ortaya çıkan, gelişen meclis kültürünün, müzakere kültürünün, parlamentonun gelişimini, zaman içerisinde bu parlamento içerisindeki farklılaşmaların giderek fırkalaşmaya, partileşmeye dönüşmesi sürecini ele almaya çalışıyoruz. Bu şekilde halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında artık güçlü bir demokrasiye dönüşmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasinin tarihi köklerini anlatmaya çalışıyoruz. Böylece bir yandan güçlü demokrasimizin tarihi köklerini anlamaya çalışırken diğer yandan halihazırda da hem demokrasimize hem de devlet kapasitemize, müşterek milli kimliğimize yönelik bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında tarihten alınacak ilhamla, dersle, ibretle bu demokrasi sistematiği içerisinde meselelerimizi tartışıp çözüme ulaştıracak, çözüme ulaştıramasak bile demokrasi içerisinde muhafaza edecek, çözebilecek, küçültecek bir perspektife ihtiyacımız olduğunu, bunun da geçmişten bugüne gelen bu ortak mutabakat çerçevesinde, ortak tarih, ortak siyasi kültür tarih çerçevesinde olabileceğini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu çerçevede özellikle 19. yüzyıldaki Osmanlı-Türk modernleşmesini ele aldık. Bu konularda Türk Akademisi ziyadesiyle çalışmalar yaptı. Birbirinden farklı bakış açıları ortaya koydu. Monografiler ortaya koydu. Dolayısıyla buralardan üst düzeyde kompozisyonlar, sentezler yapma, terkipler geliştirme, daha büyük hikayeyle, yani bölgemizdeki, dünyamızdaki gelişmelerle ilişkilendirerek bu tarihi anlama konusunda artık çok daha avantajlı bir yerdeyiz. Bunu deneyen, bunu gerçekleştiren akademisyenlerimiz, aydınlarımız var. Tabii Türkiye aynı zamanda yurt dışından da ilgi konusu olduğu için sadece Türk akademisyenler değil, konuyla ilgilenen yabancı akademisyenlerin, aydınların çalışmaları var. Ve aynı zamanda tabiatıyla zaman geçtikçe bu bilhassa yabancı ülkelerin artık araştırmaya açılan evrakları, yazışmaları, raporları üzerinden de bu konular daha geniş, daha derin bir perspektiften ele alınabiliyor. Bütün bunları dikkatle, yakından takip etmek gerekiyor. Girişte de ifade ettiğim gibi bunlar zaman zaman polemik konusu olabilir. Daha önceden özellikle tarih yaşanırken habbenin bazen kubbe yapıldığı, çok sert polemiklerin yaşandığı dönemler olabiliyor. Ama biz bu İşte Cumhuriyetimize bu sene itibariyle nasıl 100. yıldan bakıyorsak, 19. yüzyıldan itibaren bu gelişen reformlara da 250 yıla yakın neredeyse bir perspektiften bakıyoruz. O yüzden de o zamanın hararetini polemikler konusunda taşımadan, o zamandan gelen kimi gelenekler arasında, fikir akımları arasında ki husumetleri, anlaşmazlıkları bugüne aynı şiddetle taşımanın bir anlamı yok. Yani o yüzden de buradan ortak paydaları bulmak, bir kültür, siyasi kültür havuzu içerisinde hepimizin katkısıyla oluşacak bir çerçeveye vurgu yapmak çok daha kıymetli. Evet değerli dinleyiciler, bu 19. yüzyıldaki reformlarla başladık. Reformları mütakiben 1. ve 2. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet'in maalesef 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber, aslında daha önce işte Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile beraber içine girdiği 10 yıllık savaşın içinde Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenilgiyle bu defteri kapattı ve tabiatıyla her yenilen devletin başına geldiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başına da büyük meseleler geldi. Bu meselelerden birisi işte Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği ne olacak ve burada yaşayan millet, Türk milletinin istikbali ne olacak, istiklali ne olacak? Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Mondros Mütarekesi'ni mütakiben batılı işgal güçleri, savaşında galipleri Türkiye'nin kaderini tayin etmeye ve Sevr Anlaşması örneğinde olduğu gibi, Sevr Projesi örneğinde olarak tahsil edelim, örneğinde olduğu gibi, çünkü bu anlaşma netice itibariyle hayata geçmiyor ve kabul edilmiyor. Bu proje örneğinde olduğu gibi Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra elinde kalan toprakları muhafaza etmesine, istiklalini, egemenliğini muhafaza etmesine izin vermeyen, parçalanan ve İç Anadolu'ya sıkıştırılmış bir ve aynı zamanda vesayet altında bir yapı arzu ediliyor. Tabiatıyla bunun karşısında bu proje batılı güçlerin dayatmasıyla beraber fiilen buradaki işbirlikçiler eliyle hayata geçirmeye çalışıyor. Bu işbirlikçilerin en önemlileri işte doğudaki Karadeniz'deki Ermeni Rum çeteleri. Yine bu çetelerin bir kısmı Ege'de malum ortaya çıkacak. Yunan işgal kuvvetleriyle beraber olacaklar. Bunlar dışında da zaman zaman bu milli mücadele aynı zamanda bir gayri nizami harp örneği. O yüzden de bu içerideki kimi anlaşmazlıkları tahrik ederek bu işgal güçleri, tabi bilhassa burada altını çizmemiz lazım gelen bu işlerin o dönemki büyük hani aktörü, aynı zamanda uzmanı olan İngiltere'nin, Britanya Birleşik Krallığı'nın operasyonlarıyla bir takım iç çatışmalar, efendim isyanlar vesairelerde gerçekleşiyor. İşte bu çerçeve içerisinde milli mücadele yürütülüyor. Bir yandan yerel direnişler var, birbirinden bağımsız. Diğer taraftan bu yerel direnişleri işte parçalamak isteyen işgal kuvvetlerinin çabaları, bu yerel güçleri kullanmak isteyen İstanbul'daki muhtelif güç odakları, bunların içerisinde de aynı zamanda bu yerel güçleri birleştirerek buradan merkezi ve birleşmiş bir milli mücadele inşa etmek ve bütün vatanın bütünlüğünü koruyacak, bu bütünlük içerisinde de istiklali ve hakimiyeti koruyacak bir mücadele yürütmeye çalışan gruplar var. Burada bu mücadeleyi başarıya ulaştıran Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Samsun'a çıkış ve sonrasındaki tarih itibariyle burada ele aldık. Amasya Tamimi'nden Erzurum ve Sivas Kongresi'ni bilarede Büyük Millet Meclisi toplantısına kadar. Ama bir de bunlar dışında yine daha önce ifade etmiştik, İttihat ve Terakki gerçeği var. İttihat ve Terakki ikinci meşruiyetten sonra ya perde arkasında ya da bizzat iktidarda bulunan o zamanki en güçlü siyasi fırka ve aynı zamanda parti, aynı zamanda en güçlü bürokratik aydın zümresine ve onlara eklemlenmiş iş adamları sınıfına dayanan bir parti. Dolayısıyla savaşta yenilmiş olması İttihat ve Terakki'nin ve iktidardan çekilmiş olması, liderlerinin yurt dışına çıkmış olması, İttihat Terakki'nin kendini hatta feshetmiş olması. İttihat Terakki ortadan kaldırmıyor. İttihat Terakki o dönem memleketin en güçlü gerçeklerinden birisi. Onlar gerçekten bu milli mücadelenin oluşumuna çeşitli düzeylerde, yerel düzeylerde, merkezi düzeyde, İstanbul'daki imkanlarıyla katkı veriyorlar. Ama bir yandan da yani bu katkının yanı sıra bu tabii müspet bir tarafı, hatta hani bu katkının daha öncesi de var, onu da belki anlatmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilme ihtimalinin ortaya çıkışıyla beraber İttihat ve Terakki'nin liderleri bu yenilme ihtimaline karşı hazırlıklar düşünüyorlar. Yani hem zihni hazırlıklar yapılıyor, hem de bu sadece zihni hazırlık olarak kalmıyor, bunu düşünerek bir takım ihtiyat tedbirleri alınıyor. Bazı yerlerde işte silah, mühimmat depolamak, buna uygun hazırlıklar yapmak gibi böyle zaman zaman aydınların da katıldığı toplantılar yapıldığını, bilhassa Çanakkale Savaşı'nın kritik günlerinde hatıralardan, yapılan tarih çalışmalardan biliyoruz. Bu manada İttihat Terakki'nin milli mücadeleye katkısını kaydetmek lazım. Fakat şöyle bir problem var. İttihat ve Terakki 1. Dünya Savaşı'nda yenildiği ve kendisini feshettiği gibi bu yenilgiyi taşıyan, yenilginin sorumlusu olan ve savaşın sorumlusu olarak görülen yenilmiş bütün ülkelerdeki partiler, siyasi elitler aşağı yukarı tasfiye oluyorlar. Hatta hatırlayalım, Rusya'da sadece elitler değil, işte Çarlık tasfiye oluyor, Avusturya Macaristan İmparatorluğu tasfiye oluyor. Nihayet henüz bu gerçekleşmiş değil ama Osmanlı'nın da bu imparatorluktan nereye gideceği tartışma konusu. Şimdi İttihat Terakki'nin burada bahsettiğimiz inkar edilemez siyasi sosyolojik gücü sebebiyle ister istemez onlar bu milli mücadeleye tesir ediyorlar ve giderken zaten Talat Paşa, geçen hafta, geçen programlarda ele almıştık, karakol cemiyeti üzerinden milli mücadeleyi hem destekleyecek ama hem de asıl itibariyle kendi kontrolleri altına alacak bir gizli siyasi, içinde istihbari, askeri yönü de olan bir yapılanma oluşturmuş durumdalar. Tabii bu ne demek? Bu Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkış, Havza, Amasya Tavmi ile beraber başlayan mücadelesinde onlarla mücadele halinde olan başka bir kliğin varlığı demek. Şimdi bir yandan Mustafa Kemal Paşa müfettişlik göreviyle siyasi, idari ve askeri erkana, oradaki teşkilata müdahale edebilecek, onları sevk ve idare edebilecek bir yetki almış. Etrafında bir kurma heyetiyle beraber bir hazırlık yaparak sahaya çıkmış. Samsun'dan itibaren bu istikamette bir yandan işgal güçlerini daha başlangıçta tam kırmadan, diğer taraftan İstanbul hükümetini tam karşısına almadan, diğer taraftan da yerel güçlerle, bunların içerisinde silahlı gruplar da var, ilişkiler kurarak onları belli bir milli amaç etrafında derleyip toparlayacak, merkezileştirecek, birleştirecek ve aynı zamanda bir devlet sistematiğine taşıyacak bir istikamette gayret sarf ederken bütün bunları düşündüğü gibi aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin bu karakol cemiyetinin faaliyetlerini de düşünmek, takip etmek, zaman zaman onlarla mücadele etmek durumunda. Çünkü bu dönem, bu merkezileşme, birleşme gayretleri içerisindeyken Mustafa Kemal bu yerel direniş odaklarının, bunlar bazen teşkilat, bazen işte dernek, kongre, silahlı gruplar var. Bunların zaten hepsinin ayrı kaygıları, endişeleri, bazen korkuları, ihtirasları vesaire var. Şimdi Mustafa Kemal ve arkadaşları bunları bir hukuk sistemi içerisinde, bir devlet sistematiği içerisinde derleyip toparlamaya ve milletin iradesi etrafında derleyip toparlamaya çalışırken İttihat ve Terakki'nin karakol cemiyeti de onları başka bir itaatçılığın şemsiyesi altında ve hiyerarşisi altında, komutası altında toplamaya çalışıyorlar. O yüzden mesela Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı faaliyetlere paralel olarak karakol cemiyeti de, hatta Mustafa Kemal'den daha önce, bu yerel direniş odaklarıyla, Anadolu'daki asker, sivil idarecilerle, işte derneklerle, kongrelerle ilişki kurmaya çalışıyor. Onlara bir takım talimatlar veriyor. Mevcut hiyerarşinin dışında bir hiyerarşi olduğunu, bunun kendilerinin kontrolü altında olduğunu ifade eden talimatlar yazıp askeri, sivil erkana gönderiyorlar. Tabiatıyla bu bahsettiğimiz zaten zor dönemin içerisinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının işini daha da zorlaştırıyor. Çünkü işin başlangıcında zaten mütereddit olan bazen asker sivil bürokratları, bazen yerel direniş teşkilatlarını, askeri sınıfı, silahlı grupları, kamuoyunu endişelendiriyor. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda bu grupla da, yani bir yandan mücadele etmek ama diğer taraftan da bu mücadeleyi belli bir zeminde tutmak durumunda ki bu başlangıçtaki Anadolu'da oluşan bu dağınık güçleri daha da dağıtacak, içeride bir çatışmaya yöneltmeyecek bir siyaset izlemek durumunda. Bu gerçekten fevkalade zor bir durum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta karakol cemiyetinin hareketinin ordu kumandanlarınca kendisine atfedildiğini ve ordu içinde huzursuzluk yarattığını belirtir. Bakınız, yani burada karakol cemiyetinin de yapıp ettikleri faaliyetler tam işte herkes bu faaliyetler de gizli faaliyetler. Bu cemiyet de gizli bir cemiyet olduğu için kime neye hamledileceği de bilinmiyor. Mustafa Kemal Paşa anlatıyor. Bazı askerler, bazı idareciler bu olup bitenleri karakol cemiyetinin yapıp ettiklerini Mustafa Kemal'den biliyorlar. Halbuki öyle değil. Ve tabiatıyla huzursuz oluyorlar. Yani bir yandan çünkü bir Mustafa Kemal imzalı başka bir emir yapı var. Diğer taraftan da yine Mustafa Kemal'e atfedilen ama gizli, muğlak bir yapıdan bahsediliyor. Bu zaten zor ortamı iyice belirsizleştiriyor. Bu huzursuzluk karşısında Mustafa Kemal Paşa kumandanları uyararak söz konusu nizamname ve talimatnameyi uygulamaya koymamalarını istemiş ve hareketin kaynağını araştırmakta olduğunu söylemiştir. Yani ordu içerisindeki bu hiyerarşiyi bozmaya yönelik tavır karşısında Mustafa Kemal Paşa tavır takınıyor ve kumandanları da bilgilendirip uyarıyor. Bazı hatıralarda Mustafa Kemal Paşa'nın karakol cemiyetinin bu hareketinden 6 Ağustos 1919'da haberdar olduğunu, Erzurum Kongresi'nin başarıyla sonuçlanıp Doğu illerinde tam bir birlik sağlanmışken böyle bir bildirinin yayınlanmasının tereddüt uyandırdığını, karşı tedbir olarak Erzurum Kongresi kararları ve beyannamesi ile Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Nizamnamesi'nin daha çok miktarda bastırılarak bütün vatandaşlara dağıtılması kararının alındığını, sivil ve askeri otoritelerin Erzurum Kongresi kararları doğrultusunda verilen emir ve talimatlardan başka hiçbir emir, talimat ve faaliyeti dikkate almamaları istediğini anlatırlar. 1919 Ağustos başında nizamname ve talimatnamesini ülke çapında dağıtan Karakol Cemiyeti, 16-25 Ağustos 1919'da toplanan Alaşehir Kongresi'nde de önderlik mücadelesinde bulunuyor. Burada önemli bir adım atıyor. Erzurum ve Sivas kongreleri arasındaki döneme rastlayan bu kongrede değişik cephelerdeki direnişi tek kumanda altında toplayacak bir umum kumandanın seçilmesi kararlaştırılmış ve Karakol Cemiyeti Başkanı Kara Vasıf Bey bu göreve getirilmiştir. Bu gerçekten de Karakol Cemiyeti adına atılmış önemli bir adımdır. Çünkü o tarihte direniş hareketleri henüz bölgesel nitelik taşımaktaydı ve hareketi tek merkez altına almayı amaçlayan Sivas Kongresi henüz toplanmamıştı. Alaşehir Kongresi'nin aldığı diğer bir kararla doğuda Erzurum heyeti temsiliyesinin gördüğü işlevi görecek olan Hareketi Milliye-i Reddi İlhak Encümeni Müdiranı kurulmuş. Batıda gelişen hareketle doğuda gelişen hareket arasında ilişki, eşitler arasında bir ilişki olarak değerlendirilmiştir. Görüldüğü gibi daha başlangıçta milli mücadelenin birleştirilmesi ve merkezileştirilmesi istikametindeki gayretler karşısında Mustafa Kemal ve arkadaşları Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Erzurum Kongresi üzerinden bu birliği sağlarken Karakol Cemiyeti de Batı Anadolu'da onlara rakip olacak bir hamlenin içinde. Devam edeceğiz efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.